Ayrım 28.
Evet, sancak sana verilmiştir ama siz buraya mirlivarlar gibi geldiniz. Müslümanların tarlalarının içine kondunuz. Civardaki memleketlerden sürüp getirdiğiniz hayvan sürülerini Müslümanların ekinlerinin içine bıraktınız. Gözleri Celali'den korkan fukara sizden ürktü. Onun için Hisar'ın kapısını kapadılar. Şehre girdiğiniz zaman da adam öldürüp etrafı tahrip eder, gasp yaparsınız diye vehme kapıldılar. Padişah emrinde yazıldığı gibi Serdar-ı Azam'ın ordusuna katılmak arzusundaysanız, devazı mı sefer her neyse bir liste çıkarıp bir muhtemet adamınızı bizim yanımıza bırakınız. Siz de halka dehşet vermemek üzere bir merhale öteye gidiniz. Hammer, adı geçen eser, cilt 8, sayfa 89. Kalenderoğlu Kadı Mevlana Ahmet'in bu önerisini kabul ediyordu. Adamlarından birini 30 kişiyle beraber Ankara'ya gönderiyordu. Ancak bu gönderdiği adam Ankara halkının endişelerini haklı çıkarıyor, herkesi canından bezdiriyordu. Nitekim arka planda ahiler tarafından organize edilip yönlendirilen Ankaralılar bu adamı öldürecek duruma geliyorlardı. Bunun üzerine Veldanzade Mevlana devreye giriyor, Kalenderoğlu'nun mütesellimini tutuklayarak iç kaleye hapsediyordu. Böylece bir süre için durumu sakinleştiriyordu. Kalenderoğlu'nun diğer 30 adamını da her birine birer mihmandar vererek şehre dağıtıyordu. Hammer, adı geçen eser, cilt 8, sayfa 90. Ancak bu mihmandarlar ahi fedailerinden oluşuyordu. Nitekim her şaki mihmandarı tarafından şehrin birbirinden farklı köşelerinde ve birbirinden habersiz olarak öldürülüyordu. Katliam bununla da bitmiyordu. Hapse atılan Celali de idam edilerek öldürülüyordu. Kadı Mevlana Ahmet, katliam tamamlandıktan sonra durumu kapsamlı bir mektup yazarak Sadrazam Kuyucu Murat Paşa'ya bildiriyordu. Ahiler Ön Asya'da Selçuk Devleti'nden itibaren her dönemde ve her alanda aktif rol oynuyordu. Ahilerin siyasetteki etkinliklerine en önemli örneklerden birini de Beylikler döneminde Kadı Burhanettin Ahmet Devleti oluşturuyordu. Bu dönemde ahiler hem Kadı Burhanettin Ahmet'in yanında yer alıyor hem de ona muhalefet edenlerle işbirliği yapıyorlardı. Nitekim muhalif Ümera, Kadı Burhanettin'e karşı bir suikast düzenlemek üzere faaliyette bulunuyordu. Bu suikastı düzenleyenlerin arasında ölen Eretna hükümdarı Ali Bey'in kumandanlarından Ahi Nevruz da yer alıyordu. Bir av partisinde gerçekleştirilecek olan komplo, Emir Pir Ali, Emir Yusuf Çelebi ve Nebi'nin müdahalesiyle sonuçsuz kalıyordu. Ancak hemen ardından ikinci bir suikast planlanıyordu. Bu suikastın başında da Mahmud Fiç, yani Ahi Nevruz, Babukoğlu Ali Paşa, Seyit Hüsam, Feridun, Nebi ve Babukoğlu Ali Paşa'ya bağlı bazı Moğol aşiretlerinin beyleri yer alıyordu. Ancak bu suikast da kendisine haber veriliyor ve Kadı Burhanettin yine canını kurtarıyordu. Kadı Burhanettin Ahmet ve Devleti, Prof. Dr. Yaşar Yücel, Sevinç Matbaası, Ankara 1983, sayfa 63. Daha sonra Kadı Burhanettin Amasya emiri Ahmet ile sürtüşüyor ve Ahi Nevruz bu kez de Emir Ahmet'in yanında yer alıyordu. Diğer taraftan Moğol Cavungar kabilesinin askerleri de bu ittifaka katılıyordu. Ne ki bu kez Ahi Nevruz ikili oynuyor, Kadı Burhanettin emiri gibi davranıyordu. Ancak en kritik zamanda yine Emir Ahmet'in yanında yer alıyor, Kadı Burhanettin'e bağlı kuvvetler çok güç durumda kalıyordu. Kadı Burhanettin de kaçarak canını zor kurtarıyordu. 1382-1383 kışında Ahi Nevruz, Kadı Burhanettin'e karşı en önemli muhalefet odağını oluşturuyordu. Ahi Nevruz bu sırada yine Kadı Burhanettin'e yakın görünüyor, muhalefetini ise el altından gizlice yürütüyordu. Nitekim Kadı Burhanettin hasmı olan Kayseri valisi Ömeroğlu Cüneyd'in cezalandırılması için Ümera'dan Yusuf Çelebi, Pir Ali ve Ahi İsa'yı görevlendiriyordu. Ancak Ahi Nevruz da görevlendirildiği halde kuvvetlerinin hazır olmadığını bahane ederek gitmiyor, Sivas'ta kalıyordu. Bu sırada Feridun, Dulgadıroğlu Osman, Kör Bayezid, Mahmut Tugay Timur, Mevlana Seyfettin, Mahmut Fiç, Seyyid Ebu Bekir, Hacı Ali ile bazı kumandanlar yeni bir komplo düzenliyordu. Suikast bu kez cuma namazı sırasında gerçekleştirilecekti. Suikastın gizli lideri ise Ahi Nevruz'dan başkası değildi. Ancak Kadı Burhanettin suikastı haber almayı başarıyordu. Fakat bu kez gizli lider Ahi Nevruz canını kurtaramıyor ve idam edilerek öldürülüyordu. Prof. Dr. Yaşar Yüce, adı geçen eser, sayfa 71-72-73. Kadı Burhanettin'in en önemli hasımlarından biri de Amasya emiri Ahmet'ti. Zira Kadı Burhanettin güçlendikçe Amasya için tehlike oluşturuyor, bu da Emir Ahmet'in önlemler almasına yol açıyordu. Aynı şekilde Kayseri valisi Ömeroğlu Cüneyt de Kadı Burhanettin bakımından bir tehdit oluşturuyordu. Nitekim 1387 yılında bu iki hasım bir kez daha karşı karşıya geliyordu. Bu sırada Kadı Burhanettin'in en gözde devlet adamlarının başında Ahi İsa bulunuyordu. Burhanettin Ahi İsa'yı Vezir-i Azam yapıyordu. Nitekim kendisi Sivas'a dönerken Ahi İsa'yı Kayserili askerlerle birlikte Cüneyd'in üzerine gönderiyordu. Ancak Cüneyd Kayseri şehrine çekiliyor, bir pusuya düşürerek Ahi İsa'yı ele geçiriyordu. Kadı Burhanettin Ahi İsa'yı kurtarmak amacıyla Kayseri üzerine giderken Sivas'taki muhaliflerin bir darbe hazırladıklarını öğreniyordu. Komplonun liderliğini Emirül Haç Ali Bey'in oğlu Mehmet yapıyordu. Mehmet Kadı Burhanettin'in bendelerinden Sarraf Bayezid ile Ahi Mehmet tarafından desteklenip yönlendiriliyordu. Ayrıca geçmişte bir suç işlediği için Kadı Burhanettin tarafından sürülen, daha sonra şehir ketudasının akrabası olması nedeniyle affedilen, hem kendisine bir zaviye hem de maaş tahsiline Ahi Nasreddin de bu komplo grubunda yer alıyordu. Bunun dışında komplocular arasında Ali Bey'in terzisiyle bir de papaz bulunuyordu. Bu hadise Sivas'ta aynı tarihlerde de şehir burjuvazisini teşkil eden ahilerin yalnız iktisadi ve içtimai hayatta değil, siyasi hadiseler üzerinde de müessir bir amil olduklarını ispat etmektedir. Yine başka araştırmalar da göstermiştir ki ahiler Anadolu'nun bütün şehirlerinde bu ve buna mütemasil roller oynamışlardır. Prof. Dr. Yaşar Yücel adı geçen eser sayfa 85, dipnot no 74. Kadı Burhanettin diğerleri gibi bu komployu da zamanda öğrenerek önlem alıyor. Sadece Emirül Haç Ali Bey'in oğlu Mehmet ile Ahi Mehmet'i affediyor, diğerlerini öldürtüyordu. Bu suikast girişimi kentlerdeki ahilerin ve onların kontrollerindeki esnafın aynı zamanda kanlı eylemlere nedenle eğilimde olduklarını da kanıtlıyordu. Kadı Burhanettin bu komployu bozduktan sonra tekrar Kayseri üzerine yöneliyor. Kayseri valisi korkuya kapılarak tutsak ettiği Ahi İsa'yı serbest bırakıyordu. Kadı Burhanettin Ahmet Devleti'nde hem iktidar hem de muhalefet konumunda aktif rol oynayan ahiler ön plana çıkmıyor, yine de geri planda kalmayı başarıyorlardı. Buna karşılık ahilerin doğrudan ön plana çıktığı ve doğrudan yönetimi ele aldığı Ankara örneğinin ardından bir başka örneği de Erzincan'da Ahi Ayna Bey örneği oluşturuyordu. Ahi Ayna Bey örneği ahilerin hem siyasi hem de askeri alanda siyasi güç ve askeri etkinlik bakımından ne denli belirleyici bir güç oluşturduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Eredna Devleti zamanında bölgenin en güçlü ahi babalarından, liderlerinden biri olan Ahi Ayna Bey, Erzincan emirliğini satın alıyor ve 1347 yılında buraya emir oluyordu. Bir başka ifadeyle Ahi Ayna Bey artık Eredna Devleti'nin uç beyleri arasında yer alıyordu. 1348 yılında Akkoyunlu Tur Ali Bey ve Barburt emiri Mehmet Rikabdar ile birlikte Ayna Bey ortak bir kuvvet oluşturuyor ve Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine gidiyorlardı. Ancak bu sefer başarılı olmuyordu. 3 gün devam eden saldırı sonucunda Rumlar ağır bir yenilgiye uğratıyor, diğerleriyle birlikte Ahi Ayna Bey'in kuvvetlerini de kayıp vererek Erzincan'a dönüyordu. Ahi Ayna Bey sadece Erzincan'a hükmetmekle kalmıyordu. Erzurum ile Bayburt'ta ona bağlanıyordu. 1352 yılında Eretna Devleti çöküş sürecine girince merkezi otorite zayıflamaya başlıyor, diğerleri gibi Ayna Bey de merkezle olan bağlarını gevşetiyor ve daha bağımsız hareket ederek etkinlik alanını genişletme çabasına girişiyordu. Adil Emir Gıyasettin Ahi Ayna Bey bir süre sonra Gürcistan'a bir sefer yapıyordu. Bu seferde Ahal Sığı, Sam Sığı ve Azgur şehrini ve kalelerini alıyordu. 12 bin Gürcü'yü esir ediyor, Mangıl'ı cizye ve vergiye bağlıyordu. Ahi Ayna Bey Gürcistan ile yetinmiyor, Trabzon'a da sefer yapıyordu. Bu sefer sırasında Lezgi yani Doğu Karadeniz yöresine de gidiyordu. Bu son derece başarılı bir sefer oluyordu. Ahi Ayna Bey 1359 yılında ölüyordu. Bu örnek ahilerin sadece Ankara'da değil aynı dönemde Ön Asya'nın değişik yörelerinde yönetimi ele geçirdiklerini ve kendi silahlı güçlerine dayanarak fütüvvet bağlamında askeri ve siyasi bakımdan etkin bir rol oynadıklarını da kanıtlıyordu. Nitekim bu etkin rol Anadolu sosyal yapısına derin izler bırakıyordu. Sadece toplumsal anlamda değil, bireysel bakımdan da ahi kimliği veya kişiliği bir ideal haline geliyor. Ahilerin temel ilke ve amaçları ahi olmayan bireyler bakımından da üst kimlik şeklinde idealize ediliyordu. Silahlı ve kanlı eylemlerden çekinmeyen, bu nedenle sıradan bir esnaf örgütü olmakla kalmayan ahilik, özünde yaptırım uygulayan ve dolayısıyla korku salan bir örgüt olarak Ön Asya genelinde saygın ve önünde baş eğilen bir otorite oluşturuyordu. Bu otoritenin hem kaba kuvvete dayalı yaptırım gücü hem de ekonomik ayağı bulunuyordu. Ahiler özellikle kent ve kasabalarda sosyal yaşamı düzenleyebilecek, yönlendirebilecek ve belirleyebilecek bir ağırlık kazanmış görünüyorlardı. Kimin hangi işi tutacağına, ne zaman kendi iş yerini kuracağına, satacağı ürünü hangi fiyattan satacağına, yanında kaç kişi çalıştıracağına ve hatta kimleri çalıştırabileceğine hep ahiler karar veriyordu. Onların izni olmadan hiç kimse ekonomik bir eylemde bulunamıyordu. Özellikle Tanzimat'a kadarki süreçte ahiler kent ve kasabalarda ekonomik gücü ellerinde bulundurmaları ve üretim araçları üzerinden emeğe hükmetmeleri nedeniyle Osmanlı burjuvazisinin savunma ve saldırı örgütü olarak da kabul ve saygı görüyordu. Bu nedenle ahi şeyhleri, babaları veya önde gelen mensupları ellerinde bulundurdukları ekonomik güce dayanarak aynı zamanda siyasi güç odağı karakteri de taşıyorlardı. Bu güç odakları sadece çarşı esnafına dayanarak değil, aynı zamanda ahi örgütleri bünyesinde oluşturdukları yiğit alaylarına hükmederek de yaptırım gücünü otoritelerinin bir parçası haline getiriyorlardı. Ahiliğe giren çıraklar sadece kültür ve teknik öğrenim, dinsel eğitim, erkan ve adab dersleri görmekle kalmıyordu. Bunlara askeri eğitim de veriliyordu. Türkmenler eski devirlerde Emevi saldırılarına karşı gazi örgütlerini kuruyor, daha sonra ahiler bu bağlamda yiğit alaylarını meydana getiriyordu. Bunlar Osmanlılardan önce Ahiyan-ı Rum adını alıyordu. Aynı örgüt Irak ve Suriye'de Fityan ve Rünut adıyla anılıyordu. Bu ahi askerlerine 10. yüzyılda Kerp adı veriliyordu. Kerpler akıncılar gibi askeri işleri görüyor, eşkıyalara karşı operasyonlar düzenliyor, barış zamanlarında altyapı işlerinde çalışıyor, yol ve köprüleri onarıyorlardı. Bunların kullandıkları silahlara bunduk, kumandanlarına ise ahi çup deniyordu. İşte bu ahi kerpleri kentlerde tezgah kuran ve ticaret yapan esnaflarla tüccarların servetlerini yağmacılara ve eşkıyaya karşı koruyordu. Nitekim daha sonra bu örgüt geliştiriliyor ve Selçuk Devleti zamanında ahi yiğit alayları şeklinde örgütleniyordu. Ahi yiğit alayları Osmanlı Devleti'nin kuruluş evresinde son derece aktif roller oynuyordu. Osmanlı Devleti kurulurken ahi yiğit alayları Osmanlılarla birlikte savaşlara iştirak etmişti. Ertuğrul ve Osman Gazi ordusu içinde Ahiyan-ı Rum adıyla ahi yiğit alayları Bizanslarla savaşlara iştirak etmişlerdi. Enver Behnan Şapolyo, adı geçen eser, sayfa 248-249. Ahi gençleri Osmanlı döneminde askeri eğitim görmeye devam ediyor, dövüş sanatlarını öğreniyorlardı. Bunlar genellikle silahlı dolaşıyorlardı. Tamamına yakını bıçak taşıyor, hatta bu nedenle ahilerin bıçakçı esnafının örgütü olduğu bile ileri sürülüyordu. Kuşaklarında genellikle pala bulunduruyorlardı. Geçmiş dönemlerden kalma Türk geleneğindeki gibi ahiler bu işlerle gençliklerinde uğraşıyor, yaşlı ahiler askerlik yapmıyordu. Savaşçı Türkmen geleneği yine silahlı bir kurum olan ahilik bünyesinde de yaşıyordu. Türkmen boylarındaki bir geleneğin Ankara ahileri tarafından sürdürülmesi bunun en önemli örneğini teşkil ediyordu. Tekeli Türkmenlerin boylarında Serdar adı verilen bir reis bulunuyordu. Bunlar kumandan sıfatı ve niteliği taşıyor, akınları ve çatışmaları yönetiyorlardı. Bu doğal kumandanlar bir savaşa karar verdikleri zaman mızraklarını otağların önüne dikiyor ve Müslümanları Hazreti Nebi namına sancak altına davet ediyorlardı. Kuvvetlerini bu şekilde topladıktan sonra harekata başlıyorlardı. Türk Devleti'nin tekamülü, Ziya Gökalp, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981, sayfa 5 ve 7. Teke serdarlarının uyguladıkları bu gelenek Ankara seymenlerinin oluşturduğu ahi yiğit alayları tarafından da uygulanıyordu. Seymen alayı tamamen ahi yiğit alaylarının aynıdır. Acı günlerde seymenlerin başı olan Efe, Efeler Kahvesi'nin önünde bir bayrak dikerdi. Delikanlılar bu bayrağı görür görmez dükkanlarını kapatarak evlerine gidip milli elbiselerini giyip palalarını da ellerine alarak Efe'nin etrafında toplanırlardı. Bununla beraber civar kazalardan da atlı veya yaya seymenler Ankara'ya gelirlerdi. Enver Behnan Şapolyo, adı geçen eser, sayfa 250. Unutmamak gerekir ki ahi örgütünün özellikle kaba kuvvete dayanan otoritesi onu koruyanlar, korunanlar bağlamında ayrıcalıklı bir örgüt konumuna getiriyordu. Ahi örgütüne dahil olanlar diğer örgüt mensupları tarafından büyük bir tutkunluk, vefa ve özveriyle korunup kollanıyordu. Örgütün dışında kalanlar ise bu şansı elde edemiyor, aksine ahilerin tahakkümü ve tehdidi altında bulunuyorlardı. Ahilerin elde ettikleri ayrıcalık onları sadece kendi dışlarında kalan emsallerine karşı değil, başta merkezi otorite olmak üzere diğer bütün otorite ve güç odaklarına karşı da avantajlı ve güvenli bir duruma getiriyordu. Bu nedenle merkezi otoritenin yereldeki temsilcileri yerelde tam anlamıyla bir otorite odağı tesis eden ahiler karşısında aciz bir duruma düşüyordu. Hemen kaydetmek gerekir ki ahilik gücünü özellikle kent ve kasabalarda esnaftan alıyordu. Esnaf tabakası ise Osmanlı sosyal yaşamında uzun yıllar ekonominin en gözde odağını ve yaygın gücünü teşkil ediyordu. Örneğin 3. Murat zamanında Osmanlı Devleti'nde 148 esnaf zümresi faaliyet gösteriyordu. Bunlar şu zümrelerden oluşuyordu. Takkeciyan, Hayyatan, Sakayan, Tabbahan, Çizmeciyan, Mestçiyan, Serbazan, Canbazan, Pembeciyan yani hallaçlar, Abginekaran, Hamamcılar, Simkiyaşan, Helvaiyan, Tasbazan yani soytarılar, Bahar Füruşan yani baharatçılar, Meyveciyan, Hatiban, İmaman, Gazzazan, Saracan, Cellahan yani çulhacılar, İpekyan yani ipekçiler, Eser Füruşan, Riştekaran, Peştemal, Bazan, Bezezistani, Atik, Muytaban, Burya Bazan yani hazırcılar, Galata Esnafı, Kilitçiyan, Mühürciyan, Yorgancıyan, Nizekaran, Kaftancıyan, Çakşırciyan, Semerciyan, Sandıkkaran, Saatçıyan, Şamdankaran, Sayyadan-ı Mahi yani balıkçılar, Kürkçiyan, İlikçiyan, Kalafatçıyan, Kemankaran, Keten Füruşan, Ekmekçiyan, Bisterciyan yani döşekçiler, Dellalan, Şemakaran yani balbumcular, Şeker Füruşan, Attaran, Mısır Çarşısı esnafı, İğneciyan, Meyve Füruşan, Destmal Füruşan, Aba Füruşan, Binayan yani inşaat kalfaları, Debbagan, Bıçakçıyan, Ritapkaran, Gaşye Bazan, Hayme Düzan, Boğazyan, bir nevi kumaş satanlar, Nalbendan, Süpürgeciyan, Bezzazistani Cedid esnafı, Boyacıyan, Destkaran yani sarıkçılar, Küştügiran, Dellakan, Nalçacıyan, Kelle Puşkaran yani serpuşçular, Beylivanan, Hokka Bazan, Katırcıyan, Arakçinduzan yani fanilacılar, Kavukçuyan, Kutucuyan, Sabun Miskaran, Çiftçiyan, Haddadan yani demirciler, Basmacıyan, Gulbarkaran yani kalbur yapanlar, Sepetçiyan, Başpazaryan, Bozacıyan, Yelpazekaran, Sahtiyan Füruşan, Yaşmak Füruşan, Aheng Göhne Füruşan yani hurda demirciler, Cameşuyan, Kazancıyan, Delü Füruşan yani kovacılar, Natıran, Tabbahan, Muhtesiban, Sebze Füruşan, Kıtaskaran, Kundakkaran, Palutçiyan, Kasaban, Zırkaran, Kepkepkaran yani keklik satanlar, Mihraskaran, Likamkaran yani dizginciler, Kilitkaran, Rismankaran, Cambazan-ı Resin Tasbazan bir nevi oyuncu, Rakkasan, Destcop Bazan yani bastoncular, Mürk Bazan, Hamamyan, Sarıkçıyan, Sağırcıyan, Ganem Celeban, Turşucuyan, Basmacıyan-ı Halkari, Nakil Füruşan, Itır Füruşan, Müezzinan, Miyan Bendekaran, Kebapçıyan, Kemhabazan yani bir nevi kumaş, Kerpiçkaran, Sorguçkaran, Arabacıyan, Hammalan, Makyan Füruşan, Kahve Füruşan, Sepetkaran, Hakkakkan, Kireççiyan, Horasancıyan, Sarrafan, Dikkaran yani çömlekçiler, Mürekkepçiyan, Nalinkaran, Kalemkaran, Bahar Füruşani Mısır yani Mısır Çarşısı esnafı, Bezirganan-ı Bursa, Bezirganan-ı Arapyan. İlhan Taarruz adı geçen eser sayfa 51-52, dipnot, Devlet-i Osmaniye tarihi, Hammer Mehmet Ata.
Ahilerin oluşturduğu ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar yapılanması, hem meydana getirdiği cazibe ile hem de sosyal, siyasal ve güvenlik alanında oynadığı etkin rol ile yüzyıllar boyunca toplumun bilinçaltına yerleşiyor, toplumsal bellekte derin izler bırakıyordu. Ayrıcalık ve koruma bir ideal niteliği alıyor, bir erdem olarak toplumun her kesiminde idealize oluyordu. Zaman içinde bu ideal yapılanma değişime uğruyor, ayrıcalık, koruyan, korunan bilinci değişik karakter ve yapılanmalar içinde varlığını sürdürerek realize oluyordu. Bu oluşum kimi zaman mafyos değerler doğrultusunda mafyos yapılanmalar şeklinde ortaya çıkıyordu. Örneğin Ege bölgesinde bir dönem kol gezen efelerin ve zeybeklerin ahiliğin bir devamı olarak yani değişime uğrayarak sosyal ve siyasal yaşamda oynadıkları aktif roller gibi. Ahilik Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar varlığını koruyor, son dönemde zayıf bir duruma düşüyordu. Sonuç olarak büyük sermayenin tahakkümü arttıkça küçük esnafa ve zanaatlara dayanan ahi örgütü ortadan kalkmaya başlıyordu. Nihayet 30 Kasım 1341 tarih ve 677 sayılı kanunla esnaf ve zanaatkar kesimi yeniden örgütleniyordu. Ancak ahilerin idealize ettiği ahi kimliği ki feta niteliği bireyler düzeyinde yine de üstünlük olarak uzun süre geçerliliğini koruyordu.
Aynı şekilde çağdaş bireysellik anlayışı karşısında feta ve ahi kimliği de ikinci plana itiliyor, değişime uğruyor ve yerel değer durumuna düşerek mafyoz toplum yapısı içinde ideal bireyi ifade eden mafyoso kimliğinin geleneksel kaynağını veya örneğini teşkil ediyordu. O zamanlar bir sanat ve ticaretle kaç kişi uğraşır ve içinde çalışılan dükkan, mağaza, atelye ve benzeri ne kadar yer varsa bir zorunluluk ortaya çıkmadıkça bulunanlardan çok ya da eksik olmaması tekelci kuralı gerek esnafça ve gerek hükümetçe korunulduğundan bir kişi çıraklıktan ve kalfalıktan yetişip de boşalan ya da gerçek gereklilik üzerine yeniden açılan bir ustalık yerine geçmedikçe yani gedik sahibi olmadıkça dükkan açıp sanat veya ticaret yapamazdı. Neşet Çağatay adı geçen eser sayfa 216. 1860 yılına kadar sürecek olan gedik biçimindeki esnaflık ve sanatkarlıkla ilgili denetim tamamen devletin eline geçmiş bulunuyordu. Böylece merkezi otorite ahiliğin ve yerel toplumların ideal kimlik, üst kimlik olarak kabul ettiği fetaların yani ahilerin üzerini adeta örtüyor, bir kenara itiyordu. Ancak bu kimlik hiçbir zaman yok edilemiyor, doğrudan olmasa bile dolaylı yollardan başka kurumlar içinde ve başka kimlikler altında varlığını ve ilkelerini sürdürüyordu. Fütüvvet ve yasadışılık, külhanbeylik. Mafyoz toplum yapısının temel unsurlarından olan ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar bağlamında fütüvvet geleneğine dayanan ahilikten daha somut bir örgütlenme örneği verilebilir mi? Kimileri Türkiye'deki mafya oluşumunu eski kabadayılık geleneğine dayandırmaya çalışıyor. Mafya adı verilen örgütlenmenin ortaya çıkabilmesi için öncelikle toplumda mafyoz değerlerin paylaşıldığı bir mafyoz toplum yapısının bulunması gerekir. Bununla birlikte kabadayılık olgusu suç işleme geleneğinin kökenindeki bir unsur olarak kabul edilebilir. Nihayet şiddet ve kaba kuvvet bağlamında mafyosa ile kabadayı arasında bir ortak paydadan bahsedilebilir. Bu açıdan bakıldığında kabadayılık olgusunun geçmişindeki, zeminindeki külhanbeylik oluşumunu fütüvvet geleneği bağlamındaki örgütlenme örneği olarak ele almak doğru olur. Zira külhanbeyliği fütüvvet bağlamında suça dayalı somut bir örneği teşkil ediyor. Üstelik ahilik gibi fütüvvet geleneğinden kaynaklanan külhanbeyliği bir meslek kuruluşu olan ahilikten çok daha farklı bir yaklaşım içinde bulunuyor ve çok daha farklı sosyal konumdaki insanları yönlendirip örgütlüyordu. İstanbul eski marif müdürlerinden Maşrık-ı Azam, Hayrullah Örsün, Abdülbaki Gölpınarlı'ya bildirdiğine ve Gölpınarlı'nın da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası'nın Ekim 1955 sayısında kaydettiğine göre, Jön Türklerden Ebu Ziya Tevfik Bey, ölümü 1913, Rodos hapishanesinde tutukluyken Külhanbeyi Sami adlı bir mahkum, Külhanbeylik konusunda kendisine geniş bilgi vermiş. Ebu Ziya Tevfik Bey de bu bilgileri kaleme alarak, 927 Kanunu evvel 1914 tarihleri arasında Tasvir-i Efkar gazetesinde Yeni Osmanlılar Tarihi adlı tefrikada yayınlamış bulunuyor.